Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
İnsan Bu programı Ekim ayıyla birlikte bir yeni döneme merhaba demiş oldu. Kısmet olursa biz her hafta Cuma günü 5 ve 6 saatleri arasında sizlerle birlikte olacağız bu yeni dönemde de. Çeşitli konuları, insana ait bütün güzellikleri, faydalı şeyleri burada dile getirmeye çalışacağız. Bu hafta klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızdan Filistin hatıralarını dinlemek istiyoruz özellikle. Çünkü malumunuz Filistin deyince daha çok Kudüs merkezli bir okumamız, bir değerlendirmemiz oluyor. Bugün Mehmet hocamızdan Filistin'le ilgili hatıralarını özellikle dinlemek istiyoruz çünkü Kudüs'ün haricinde de Filistin'de bir hayat var, Filistin'de olaylar var. Neler oluyor, neler bitiyor kendisine soralım istedik. Buyurun hocam, hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk Süleyman Bey. Tabii Filistin hatıraları deyince ben iddialı şeylerden korkarım hep. Bir Filistin uzmanı olarak konuşmuyorum. Sadece Filistin'de bir defa gitmek nasip olmuş. Bir insan, bir Müslüman olarak neler gördüm, neler yaşadım onları dinleyicilerimizle paylaşmak niyetindeyim. Şimdi tabii çokça insanımız artık Kudüs'e gidiyorlar. Ama benim gidişim biraz farklı oldu doğrusu. Şöyle ki, uluslararası bir psikolog grubuyla beraber Filistin'de çalışma yapmak için gittik. Oradaki grubun içerisindeki tek Türk, Türkiye'den gelen bendim. Ve grup içerisinde Filistin'in köylerine kadar gidip bir sürü insanın evine girip onların hikayesini dinleme şansını yakalamış oldum. Dolayısıyla turistik bir geziden ziyade bir tura katılıp herkesin göreceği yerleri görmekten ziyade çok az insanın görebileceği, çok az insanın şahit olabileceği bazı şeyler görmüş oldum. Dolayısıyla onları da dinleyicilerimizle paylaşalım ve bu Filistin'deki insanların yaşadıkları hikayeyi çoğaltalım, şahitlikleri artıralım derdindeyim. Çünkü hakikaten ne kadar şahitlik artarsa o kadar gerçek hikaye kıymet kazanmış, gerçek hikaye doğrulanmış oluyor. Öbür türlü ciddi bir algı yönetimi söz konusu. Birçok kanaldan insanların algıları yönetiliyor. Ya yanlış bilgilendiriliyor ya da doğru bilgi unutturuluyor. Başka bir şeylerle, o bilgi haricindeki başka gündelik, saçma sapan gündemlerle dolduruluyor. Dolayısıyla Filistin'i bilmek, Filistin'de neler olduğunu gerçekten anlamak çok çok kritik öneme sahip. Bu anlamda baktığımızda işte yazbaşı gibi ben Filistin'e gittim. Filistin'e gittiğimizde tabii ilk işkence havaalanında başlıyor. Yani Filistin bir devlet ama kendine ait bir havaalanı yok. İsrail'in havalimanından geçmek, oradan vize almak zorundasınız. Havaalanı kurulmasına izin verilmiyor devlet olarak kabul edilmediği için. Giriyorsunuz, havaalanında ne olacak? Çünkü arkadaşlar ısrarla beni uyardılar. Aman dediler, havaalanında seni 3 saat 5 saat bekletirlerse üzülme, moralini bozma, aynen devam et, sabırlı ol, sakin ol, kimseyle tersleşme, kimseyle bozuşma gibi bir sürü uyarı aldım. Çünkü benden önce giden Singapurlu bir arkadaş 5 saat bekletilmiş ve niçin bekletiliyor, sebep ne hiç belli değil. Yani adam bekletiyor, hiçbir şey de söylemiyorlar, öyle normal oturuyorsunuz yani tabii, saçma orada sapan sorular soruyorlar evet falan. Fakat benim herhalde şöyle bir avantajım oldu. Arkadaşa nerede kalacaksın, nerede duracaksın diye sorduklarında Ramallah demiş. Ramallah Filistin'in bir şehri. O şehire gitmesini insanların istemiyorlar. Mesela bizim bir sürü insanımız Kudüs'e gidiyor. Ramallah'a giden çok yok. Kudüs'e gidip Mescid-i Aksa'ya görüp o etrafta gezinip eski şehri görüp dönüyorlar. Halbuki Filistin'in çokça yaşadığı şehirlerden bir tanesi Ramallah. Ramallah'ı da görmek gerekiyor. Mümkünse genelde izin veremiyorlar. Gazze'yi görmek gerekiyor. Oraya gitmek tabii çok çok daha zor. Çıkmak daha da zor. Bana sorduklarında havaalanında ben Ramallah demedim. Otelin adını söyledim. Otelin adını da Ramallah'taki bir oteli bilmiyor. Kudüs'teki bir otel zannedip beni hiç bekletmediler. Ama o arkadaşım mesela 3-5 saat bekletmişler. İlk havaalanında başlıyor. Sonrasında Filistinli bir şoför aldı beni. Ramallah'a doğru götürmek için taksi şoförü. Yolda konuştuk Filistin'le alakalı. Tabii çok ızdırap var, çok çile var. Onları anlattım. Anlattıkça ben üzüldüm, anlattıkça çöktüm. Arka koltukta oturuyorum. O aynadan bana bakıyor, ben aynadan ona bakıyorum, dikiz aynasından. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Anlattıkça böyle koltuğa çöktüm, anlattıkça üzüldüm. Çünkü hakikaten o sahneyi, Filistin'deki gerçek sahneyi o hikayeyle beraber görmek inanılmaz bir tesir bırakıyor. Bizim gördüğümüzden çok çok daha farklı. Bir parça değil oradaki felaket, bir bütün. Bir kare değil, tamamen bir hikaye. O yüzden çöktükçe çöktüm, çok üzüldüm. Ve dedim ki adama, bir umut var mı dedim. Yakın zamanda gerçekleşecek bir umut var mı dedim. Hiç unutmuyorum, aklımdan çıkmıyor. Gözlerimin önüne geliyor adamın gözleri. Şöyle bir dikiz aynasından bana bir bakış attı. Çok güçlü, çok kararlı bir bakıştı. Tabii ki var dedi. Bizim atalarımız, bizim geçmişimiz, bizden önceki Müslümanlar bizden çok daha zor dönemler yaşadı. Biz daha iyi dönemdeyiz. Niye olmasın dedi. Onlara kıyasladığımızda tamam, zor bir dönemden geçiyoruz. Şartlarımız çok zor. Dünyanın birçok yerindeki Müslümana kıyasla ciddi anlamda sıkıntılarımız var ama bizden önceki Müslümanlarla kıyasladığımızda hakikaten bizim durumumuz çok çok daha iyi. Umudu kaybetmek yok. Umudumuz yakın gelecekte de illaki var. Yakın gelecekte çok güzel bir şeylerin olacağına biz inanıyoruz dedi. Doğrusu o kararlılık bana da kararlılık verdi. O güç bana da güç verdi. Onu görmek çok çok iyi geldi. Yeniden benim bile duruşum değişti. Ki orada yaşayan bir insan için çok çok daha farklı. Dolayısıyla ilk şahit olduğum şey, oradaki insanların her ne yaşıyor olurlarsa olsun güçlülüğü ve kararlılığıydı. Bunu daha sonraki süreçlerde de çokça müşahede ettim. Çokça gördüm. İnsanlar hakikaten çok çok sıkıntılı zamanlar yaşamalarına, çok çok sıkıntılı süreçler yaşamalarına rağmen çok güçlüler. Bu ciddi anlamda ümit verici bir şey. İster istemez onların gücünü görünce insan kendiyle kıyaslıyor. Ve o bu kadar zorlukta güçlüyse ben bu imkanlarda güçlü olmak zorundayım diye kendi kendine telkin veriyor. Dolayısıyla bu anlamda Filistin'le alakalı benim öğrendiğim ilk derslerden bir tanesi, oradaki insanlar güçlü ve olması gereken bu. Bizim de güçlü olmamız lazım. Ne yaşıyorsak yaşayalım. Ne kadar zor şartların içerisinden geçersek geçelim, güçlü olmamız lazım. Ümidimizi kaybetmememiz lazım. Şimdi ülkemizde de şu zamanlar, şu an yaşadığımız dönemler zor dönemler. Hakikaten neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda birçok insanın kafası karışık. Birçok insan ne yapacağını, nereye gideceğini, neye inanacağını, neyi düşüneceğini bilemiyor. Ve inanılmaz bir karamsarlık çökmüş üzerine insanların. Konuşurken ümitsiz konuşuyorlar. Konuşurken karamsar konuşuyorlar. Ve bu karamsarlığı kendileri inandıkları gibi insanlara da yaymaya çalışıyorlar. Bunu kabul etmeyelim. Yani biz de inanmayalım, biz de karamsar olmayalım. Bize bulaştırmaya çalışan insanların da bulaştırmasına izin vermeyelim. Bilakis biz insanlara ümit bulaştıralım. Biz insanlara güç verelim. Biz insanlara kararlılık gösterelim. Bu anlamda ne kadar bunu yaparsak, ne kadar güç gösterir, ne kadar kararlılık gösterir, ne kadar ümit aşılarsak insanlara, ümit bulaştırırsak o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. Ama ne kadar ümitsiz olursak o kadar yanlış olacak ve mücadele gücümüz, mücadele kapasitemiz o kadar azalmış olacak. O yüzden birinci meselemiz, Filistin'den kendimize belki çıkaracağımız ders, kararlı olmak zorundayız, ümitli olmak zorundayız, güçlü olmak zorundayız. Sonrasında Ramallah'a gittik. Tabi Ramallah'ta günlük hayat normal gibi. Çünkü birçok ülkenin büyükelçiliği orada olduğu için şehrin içerisinde sanki Filistin'de sıkıntı yokmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ama bir devletten bahsediyoruz. O devletin askerinin, polisinin hiçbir itibarı yok. İsrail askeri gelip şehirden adam kaldırabilir. İstediği an şehre girip, istediği eve girip arama tarama yapabilir, orayı yıkıp yakabilir. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Böyle bir durum söz konusu ve şehirlerin kapılarında kontrol noktaları var. Girerken çok zorlamıyorlar ama çıkarken inanılmaz zorluyorlar. Saatlerce bekletebiliyor sizi sebepsiz yere. Saatlerce durabiliyorsunuz sebepsiz yere. Bekliyorsunuz, niye bekliyorsunuz belli değil. Yıldırma politikası. Ve öyle bir durum söz konusu ki ne zaman, niçin, ne kadar bekletecekleri belli değil. Mesela biz Ramallah'tan Hebron'a gittik, hiç beklemedik. Ama 3 saatte bekleyebilirdik, 5 saatte bekleyebilirdik. Şimdi bir insanın hayatında sabit bir zorluk olsa, o sabit zorluğu beklediği için onunla mücadele etmesi daha kolay olur. Ama belirsiz bir zorluk varsa onunla mücadele etmesi daha zor oluyor. Mesela Çin işkencesi derler. Çin işkencesi nedir? İnsanların saçını tıraş eder, sıfıra vurur, yukarıdan su damlatır. Ama yukarıdan su damlatırken bir ritim tutturur, tam siz o ritme alışırsınız keser. Ve siz o ritme göre beklersiniz. Su damlayacak, su damlayacak, damlayacak, damlayacak, damlayacak, damlamıyor. O beklemek inanılmaz bir ızdırap verir. Çünkü damlayacaktır, ne zaman damlayacağını bilmiyorsunuz. Sonra damlamaya başlar. Tam bir ritme alışacaksınız, tekrar kesilir. Sonra tekrar siz beklersiniz vesaire. İnanılmaz olarak psikolojik anlamda yıpratıcı bir şeydir. Fizyolojik anlamda o kadar zarar vermiyor ama psikolojik olarak çok zarar veriyor. Orada da uygulanan bu. İnsanlar şehirlerinden çıkacaklar, başka bir şehre gidecekler. Çok basit bir şey. Ama bekleyecekler mi, beklemeyecekler mi bilmiyorlar. Erken mi gitsin, geç mi gitsin bilmiyor. Bir saat önceden mi gitsin, 5 saat önceden mi gitsin bilmiyor. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi bilmiyor. Böyle bir belirsizlik. Yani tamamen keyfi uygulamalar var. Bu da ciddi anlamda zorluk oradaki insanlar için. Ve zaten amaç da bu, oradaki insanların mukavemetini kırmak. Çünkü ciddi bir mukavemet var. Dedim ya, ciddi bir güçlülük var. O da ciddi bir sıkıntıydır. Ama Allah'ta her ne kadar böyle bir normal hayat yaşanıyor görüntüsü olsa bile normal hayat yaşanmıyor esasında. Çıkmak, girmek ciddi bir mesele. Özellikle de çıkmak. Girdiğimizde bir sürü Filistinli insanla görüştük, tanıştık. Ülkemize karşı çok büyük bir sempati, çok büyük bir muhabbet var. Söylediklerinde, neresinde dediklerinde Türkiye'deniz dediğimde hep böyle gözler değişti. Hep daha bir muhabbetle, daha bir ilgiyle, daha bir sıcaklıkla karşılaştık. Hatta şöyle ilginç bir şey de yaşadım. Şimdi ilk gittik, toplantımızı yaptık akşama kadar. Akşam yemeği için bir yere gideceğiz. Ben de böyle turistik yerleri çok sevmem. Orada yerel olarak ne vardır, en güzel yerel lokanta neresidir vesaire, orada yemek yenmesinden yanayım turistikten ziyade. Halkın gittiği yerler neresidir, oraya gideyim isterim. Arkadaşlarla beraber ne yapsak ne etsek diye konuşuyoruz. Dedim ki ben birine soracağım. Tabii Batı kültüründe böyle birine nerede yemek yiyeyim diye sormak çok yaygın değil. Bakarsınız, ararsınız, girersiniz vesaire, turist rehberlerine bakarsınız falan. Ben oradan birisine gittim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geldim. Akşam yemeği yiyeceğiz. Güzel bir yer var mı? İşte nereden geliyorsunuz falan. Türkiye'deniz dedim. Bir kuyumcuydu. Kapatmak üzereydi. Genç bir çocuk. Başladı Türkçe konuşmaya benimle. Abi dedi ya. Sen Türkiye'nin neresinden dedi. İstanbul'dan mı dedi. Dedim sen Türkçe'yi nereden biliyorsun? Sen Türk müsün? Değilim dedi. Dedim nasıl biliyorsun? Dedi ki ben dedi Kıbrıs Üniversitesi'nde okudum dedi. Türkiye bursuyla Kıbrıs'ta bir üniversitede okumuş. Ve orada Türkçe öğrenmiş. Bütün hayali Türkiye'ye gelmek. Türkiye'ye hiç gelmemiş. Çok seviyor. Ve o çocukcağız aldı bizi, lokantaya götürdü. Kapıda bekledi biz yemek yiyene kadar. Ondan sonra tekrar bizi otele götürdü. Bütün akşamını bize gönüllü bir şekilde ayırdı. O da çok etkileyici bir şeydi. Yani ülkemizin yurt dışında yaptığı çalışmaları, ulaştığı insanları görme açısından çok çok önemli bir şey. Orada tabii bu çocuk üzerinden şunu da görmüş olduk. Yani şu anda da Türkiye'de çokça yabancı öğrenci var. Bu öğrencilere sahip çıkalım, bu öğrencilere yardımcı olalım, bu öğrencilerin dertleriyle, sıkıntılarıyla, problemleriyle ilgilenelim. Çünkü o çocuklar ülkelerine dönecekler ve bir sürü insanın sıkıntısını çözecekler. Bir sürü insana yardımcı olacaklar. Bu anlamda hakikaten sorumluluğumuz var. Yabancı öğrenciler ne yapıyorlar? Yabancı öğrencilerin bir derdi var mı? Ne olsa gurbetteler. Ne kadar kendi ülkelerinde imkan sahibi olsalar, varlık sahibi olsalar, makam mevki itibarları olsa, çevreleri olsa da burada gurbette insan. O yüzden en ufak bir ilgiye karşı minnettar olur. En ufak bir sevgiye karşı kayıtsız kalamaz. O yüzden mutlaka oradan kendime çıkardığım derslerden bir tanesi şuydu. Yabancı öğrencilere döndüğümde daha bir yakından, daha bir sıcak, daha bir ciddi ilgilenmeye çalışayım de. Bu da önemli ikinci nokta gibi geliyor bana. Üçüncü mesele, orada tabii şehirleri gezmeye başladık. Şehirleri gezerken bir minibüse bindik. Minibüse gidiyoruz. Coğrafya zor bir coğrafya. İniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Dağlar, yamaçlar vesaire vesaire. Minibüse giderken bizim rehberimiz minibüsü durdurdu. Dedi ki 5 dakika izin verir misiniz dedi. Hem minibüs şoförüne hem yolculara. Biz de şaşırdık, niye durduruyor falan bir tepede. İndik, indirdi bizi. Çok uzaklardan bir şey işaret ediyor. Baktık ki Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki Hazreti Ömer Camii'nin meşhur sarı kubbesi vardır ya. Altın. Onu gösteriyor. O tepeden gözüküyormuş. Dedi ki Filiz Kudüs'te doğmayanlara, anne babası Kudüs'te doğmayanlara İsrail Kudüs'e girme izni vermiyor. Bu kızcağız da Hebron'da doğmuş. Dedi ki ben dedi 19 seneden beri Kudüs'e giremiyorum dedi. Yanı başımda ama giremiyorum, izin vermiyorlar dedi. Ve ben ne zaman üzülsem, ne zaman yorulsam, ne zaman sıkılsam, ne zaman bunalsam geliyorum buraya. Buradan Mescid-i Aksa'ya bakıyorum. Öyle teselli buluyorum, öyle rahatlıyorum. Mescid-i Aksa'ya bu kadar yakın olup gidememek benim için o kadar büyük bir acı ki anlatamam. Ama buradan görmek bile bana teselli oluyor ve ben buraya geliyorum dedi. Ve gelip Mescid-i Aksa'ya şiirler yazıyormuş. O da mesela beni çok etkiledi.
Evet, gerçekten yani, çok ibretli Mehmet
Hocam. Çok ibretli.
Düşünsenize 19 sene öyle bir hasret var ki içinde ve o tepeden o hasreti gidermeye çalışan bir insan.
Evet, yani bu insana daha büyük ne eziyet yapılabilir, daha büyük ne sıkıntı verilebilir. Evet.
Çünkü biz Filistin'i ya da Kudüs'ü konuşurken hakikaten oradaki vahşeti, zulmü biliyoruz. Doğru da bu da zulümlerin
tabii,
bambaşka bir boyutu değil mi?
Tabii.
Bakın yani o fiziksel bir şiddete maruz kalmamış belki bu arkadaşımız. Doğru. 19 senedir giremiyor. O çatışmanın içinde değil gibi geliyor ama ondaki o acı, o hüzün bu da zulümlerin en büyüklerinden biri.
Belki alsalar Kudüs'e, Mescid-i Aksa'da bir vakit namaz kılsa, sonradan belki vursalar, kırsalar rahatsız olmayacak. Onu daha belki, tolere edebilir
evet,
gelecek.
Evet.
Ama görememek, girememek çok ciddi ona eziyet vermiş, çok ciddi sıkıntı yapmış ve bunu biz de paylaştım. Benim için ders şuydu, tabii onların görememesi ciddi bir sıkıntı, eziyet, onu kabul ediyoruz. Ama benim kendime çıkardığım ders şuydu, bu insan çok güzel bir şeye sevdalanmış. Ben diyor Mescid-i Aksa'ya şiir yazıyorum diyor. Yani hepimizin şiir yazacak bir sevdası olması lazım. Biz soralım, biz neye sevdalıyız? Niçin şiir yazıyoruz? Neyi çok istiyoruz? Mesela bu kızcağız Mescid-i Aksa'ya gitmeyi çok istiyor. Rüyalarını, hayallerini Mescid-i Aksa'ya gitmek süslüyor. Gidip gelip uzaktan, tepeden oraya bakıyor, onu gözlüyor, oturup şiir yazıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz neyi istiyoruz, neyi arzu ediyoruz, ne için heyecanlanıyoruz? Hayallerimiz, rüyalarımız ne süslüyor? Niçin şiir yazıyoruz? Yazmıyorsak niye yazmıyoruz? Yazacaksak neye yazacağız? Önceden insanlar, bu topraklardaki insanlar hacca gitme hayaliyle yanıp tutuşurlardı. Şimdi imkanlar çoğaldı, umreye gitme imkanı söz konusu vesaire derken yine çokça insanımız hacca gitmek için yanıp tutuşuyor ama o aşk biraz azaldı görüyorum.
Şöyle Mehmet Hocam, latifeyle karışık paylaşayım madem. Buyurun. Bu bayramda halamızın yanındaydık. Halamız belki 70'ini devirmiş, güzel bir insan. Ve hac konusu falan açıldı. Şöyle bir şey söyledi. Yavrum dedi, eskiden dedi, hacca gidip gelinirdi dedi. Bu insanlar dedi, böyle pembe yüzlü, nurani gelirdi diyor. Şimdi gidip geliniyor diyor. Belki çarık gibi diyor, kapkara diyor. Hiç yüzü değişmemiş diyor. Çok üzülüyorum diyor. Mesela bakın. Yani bir tecrübenin
tabii
böyle bir dile getirilişi. Kendince ben çok gülümsedim bu şeye. Yani
önemli, çok önemli bir tespit.
Çünkü diyor ki pembe, nurani, böyle bakmaya kıyamazdık diyor oradan gelenlere diyor. Yüzü değişirdi diyor. Şimdi diyor değişme olmuyor diyor. Çok üzülüyorum diyor. Hacca gitmiş gelmiş diyor. Aynı diyor.
Yeah.
Yani aynı olmamak zorundasın. Olmam, çünkü tabii, orası tabii. Seni değiştirmiyorsa tabii. Hiçbir yer değiştirmez. Tabii. Belki bilinçaltında böyle bir hüküm var halamın ki gerçekliğe ya da bizim anladığımız manada da doğruya tekabül ediyor değil mi?
Ama hakikaten öyle yani hacı da değiştirmiyor insanı. Neresi değiştirir ki dünyada?
Evet.
O yüzden o da ciddi bir mesele, onu da düşünmemiz lazım. Yani hepimiz umreye giden gelen insanlar olarak, hacca giden gelen insanlar olarak veya gitmeyi arzulayan insanlar olarak ya beni ne kadar değiştirdi, ne kadar değiştireceği düşünmemiz lazım. Öteki meseleye geçersek orada bir kendime ders çıkardım. Yani ya dedim iyi hoş da bu kızcağız Mescid-i Aksa'yı görmeyi çok arzuluyor. Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı çok arzuluyor. Onun için şiir yazıyor. Sen niye arzuluyorsun? Senin hayallerin ne süslüyor? Bir sormamız lazım kendimize. Ne süslüyor hayallerimiz? Ne istiyoruz? Bir şey istemiyorsak sıkıntı, niye istemiyoruz? Bir şey istiyorsak istediğimiz şey doğru mu değil mi? Ona bakmamız lazım.
Değecek mi?
Yani araba mı arzuluyoruz? Makam mevki mi arzuluyoruz? Mal mülk mü arzuluyoruz? Bunlarsa sıkıntı. Veya güzel bir şeyler, doğru bir şeyler, haklı bir şeyler, gerekli bir şeyleri arzuluyorsak da o zaman bakmamız lazım. Ne yapıyoruz onun için? Hiçbir şey yapamıyorsak oturup şiir yazıyor muyuz? Hiçbir şey yapamıyorsak bu kızcağız gibi oturup ona ulaşmak için ulaşabileceğimiz son noktaya kadar mücadele ediyor muyuz? Mesela bu ne yapıyor? Ulaşım öyle çok kolay bir şey değil. Minibüse yani
o tepeye
devamlı ulaşım yok, metro yok. Minibüse bineceksiniz. Minibüs oradan geçiyor. Orada ineceksiniz. Tekrar bir daha minibüsün ne zaman geleceği belli değil. O minibüsü bekleyeceksiniz vesaire. Maddi külfet de var. Oradaki insanlar işsizlikten dolayı çok ciddi maddi sıkıntılar yaşıyorlar. İş yok. İş verilmiyor. Ama bu kızcağız bütün sıkıntısına rağmen, işsizliğine rağmen, parasızlığına rağmen, imkansızlığına rağmen şartlarını zorluyor. Gelebileceği, gidebileceği son noktaya kadar gidip hayallerini süsleyen yerle buluşmak için çalışıyor. Biz de şayet bir hayal kuruyorsak, doğru bir hayal kuruyorsak, iyi güzel bir hayal kuruyorsak ona ulaşabileceğimiz son noktaya gidiyor muyuz? Ona ulaşamıyorsak. Ulaşamıyorsak ulaşabileceğimiz son noktaya kadar gidelim. Mücadele edelim, fedakarlık yapalım. Ama bu olmadan kuru kuruya ben şunu istiyorum demek çok doğru değil. Kuru kuruya istiyorum demek de yine bir şey ama onu da diyemiyoruz artık. Yani o hayallerimiz ne süslüyor meselesi çokça boş kalmış bir şey artık. Hayallerimiz bir şey süslemiyor bizim çünkü hayal kurmayı bile çoktan bırakmış durumdayız. Bunu yeniden hatırlamamız lazım, yeniden hayal kurmamız lazım. Bir şeyleri arzulamamız lazım, bir şeyleri istememiz lazım. O istediğimiz şeyler için şiirler yazmamız lazım.
Çaba sarf
mücadele etmemiz lazım.
Peşinde olalım.
Tabii.
Kıymetli dinleyicilerimiz yeniden merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. İnsan Bu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız var. Bugün bizlerle Filistin'de gördüklerini, yaşadıklarını paylaşıyor. Kendileri birkaç ay önce Filistin'deydiler. Uluslararası psikologlar orada buluştular. Ve çeşitli hatıralarla geri döndüler. Bugün bizlere bu hatıraları Mehmet hocamız anlatıyor. Devam edelim. Buyurun hocam.
Evet, Filistin'deki günlerimizden bir tanesinde çalışma ziyaretleri yapıyoruz. Bu çerçevede Filistinli psikologların yaptığı psikoterapi seanslarına misafir oluyoruz. Bunlardan bir tanesine gittik. Bir Hebron'da bir köy, emekli bir öğretmen baba. Geçen sene tam bir sene olmuştu biz gittiğimizde. Oğlu şehit edilmiş, 18 yaşında oğlu. Köylerine gelen İsrail askerleri tarafından vurulmuş köyün girişinde. Ve kullanılması yasak olan mermilerle vurulmuş. Adamcağız gözünün nuru bir tanesi evladını kaybettiği için çok ciddi zorluk çekiyor. Bizim kültürümüzde de öyledir, Filistin'de de öyle. Erkeklerin danışma alması, psikoterapi alması biraz daha zor. Erkeklerin duygularını ifade etmesi biraz daha zor. Yardım istemesi biraz daha zor. Orada da öyle. Ama buna rağmen adamcağız psikologdan yardım istemiş. Ve psikolog hanım her hafta bayağı uzun ciddi bir yol gidip oraya psikoterapi seansına gidiyor. Biz de gittik. Gittiğimizde İşte ilk başta bizi tanıştırdı psikolog. Dedi ki bunlar misafirlerimiz. Müsaade istemiştik zaten senden geçen hafta getirmek için. Müsaade etmiştin. Tanıştıralım dedi. Adamcağız dertli, üzüntülü, durgun. Biz tanıştırıyoruz kendimizi. Bir arkadaşımız ismini söyledi. Kanada'dan olduğunu söyledi. Adamcağız hoş geldiniz dedi. Başka bir arkadaşımız ismini söyledi. Singapur'dan geldiğini söyledi. Başka bir arkadaşımız ismini söyledi. Amerika'dan geldiğini söyledi. Sıra bana geldi, ben ismimi söyledim, Türkiye'den geldiğimi söyledim. O durgun adam canlandı, gözleri değişti. Göz kontağı kurmayan adam gözümün içine baktı. Hoş geldiniz, biz çok severiz Türkiye'yi, İstanbul'u dedi. Ondan sonra da görüşmeye başladık, konuşmaya başladık. Acısını anlattı, derdini anlattı, yaşadıklarını anlattı, oğlunu ne kadar özlediğini anlattı. Oğlu için değil, kendi için ne kadar üzüldüğünü anlattı. Ve Dedi ki, benim sizden tek bir isteğim var dedi. Bir şey rica ediyorum sizden dedi. Bizim ne yaşadığımızı gittiğiniz yerlerde anlatın dedi. Bizim ne çektiğimizi gittiğimiz yerlerde söyleyin dedi. Bizim hikayemize şahitlik edin ve bu şahitlikleri arttırın. Başka bir şey istemiyorum sizden dedi. Şimdi
biz... Size bu isteği aslında bu program vesilesiyle
evet.
yerine getirmiş evet. oluyorsunuz.
Biraz hocam. Da evet derdim bu. Yani bu programda bu konu konuşalım isterken biraz da derdim buydu. Yani oradan aldığım vazifeyi yerine getirmek biraz. Şimdi biz aklımıza Filistin, Kudüs falan dediğimizde para yardımı yapmak falan geliyor. Ama bu insanların her ne kadar ciddi anlamda maddi imkanlara ihtiyacı olsa da ondan ziyade hikayelerinin yayılmaya, durumlarının daha iyi anlaşılmasına ihtiyaçları var. O yüzden adamcağız dedi ki, bize şahitlik edin hiçbir şey yapamıyorsanız. Bizim hikayemizi anlatın, yaşadıklarımızı söyleyin. 19 yaşında delikanlımı kaybettim ben hiç yoktan. Hiçbir şey yapmamışken bu çocuk. Hiç suçu yokken, masum bir çocukken 19 yaşında. Ve aklımdan çıkmıyor. Görüyorum, rüyama giriyor. Gündüzüme giriyor, hayatıma giriyor. Gölgesini görüyorum, ışığını görüyorum. Sesini duyuyorum, kokusunu alıyorum diyor. Bu çocuk... benim bir tanedi, ben onu kaybettim diyor. Torunuma koydum ismini diyor ama torunum başka, o başka diyor. Olmuyor, yerim tutmuyor diyor. Ve acı çekiyorum, bu acımı anlatın benim diyor. Ortak olmak lazım. İnsan hiçbir şey yapamıyorsa ortak olması lazım. Yani mesela biz cenaze namazlarına gideriz. Birisi çok sevdiği birisini kaybetmiştir. Ne yapıyoruz biz cenaze namazına gidip? Acısına ortak oluyoruz, şahitlik ediyoruz. Filistin içinde bir şey yapacaksak o insanların hikayelerini öğrenmek, o hikayelerine şahitlik etmek zorundayız. O hikayeleri anlatmak zorundayız. O hikayeyi daha çok insanın bilmesini sağlamak zorundayız. Para vermek daha kolay iş. Bu daha zor. Bunu yapmak durumundayız. O beyefendinin bizden tek ricası oydu. Sizden tek bir şey istiyorum dedi. Benim oğlumun hikayesini gittiğiniz yerlerde anlatın dedi. Bu çok önemli bir vazife. Hepimizin üzerine düşüyor doğrusu. Sonrasında başka başka yerlere de gittik. Mesela bir adamcağızla görüştük. İşkence görmüş. 8 ay kadar hapishanede. Orada öyle bir şey de var. Yani hapishaneye alıyorlar. Çok ciddi bir sebep yok. Durup dururken de alabilir. Çok basit bir sebepten de alabilir. Ve ne kadar tutacağı, niye tutacağı belli değil. Adamcağız orada ciddi işkence görmüş ve şu anda çıkalı 6 ay olmasına rağmen halen o işkencenin izleri psikolojik olarak duruyor. Yani zaten işkencede en önemli şey odur. Bedendeki izler geçer de ruhtaki izler geçmez. Bedendeki izler geçmese bile insan bir süre sonra onunla alışır da ruhtaki izler bir türlü alışılamaz. Ruhtaki izlere bir türlü insan adapte olamaz. O adamcağız da 8 ay kadar orada kalmış ki 8 ay çok uzun bir zaman değil orada hapiste kalanlar için. 8 ay kadar orada kalmış, işkence görmüş. Halen geceleri bir anda irkilerek uyanıyor. Halen uykuya dalmakta problem çekiyor. Ve dedi ki, işkenceyi görürken nasıl güçlü kaldın, nasıl ayakta durdun diye sorduğumuzda kızımı düşündüm hep dedi. Ama şimdi çıktım, ona sarılamıyorum dedi.
Yani neden?
O kadar psikolojik bir güçsüzlük yaşıyor ki şu anda. Başka bazı sebepler de var. Onları konuşmayacağım. Ama şu anda hep kızını düşünerek ayakta kalan insan çıktığında kızına sarılamaz kadar psikolojik anlamda sorunlar yaşar hale geliyor. Bu ciddi bir eziyet. Bu insana başka ne türlü bir zarar verebilirsiniz ki, ne zarar verseniz bu kadar zararlı olmuş olur. O yüzden bu da benim için önemli bir şahitlikti.
Ya bunlar yani hikaye değil yani, uydurulmuş.
Değil. Gerçek.
Üretilmiş.
Tabii.
Kurgulanmış
tabii,
şeyler.
Kurgu değil.
Gördüğünüz.
Korku filmi değil.
Evet.
Yani ne kadar güzel söylediniz. Şimdi bir film seyredersiniz. Dersiniz ki aha böyle bunları yaşadık seyrederken ama
unut
bitti.
Gitsin. Çünkü yani
unut gitsin,
bir kurgu dahilinde.
Çok önemli değil. Evet. Bir de başlayıp bitti yani, 1,5 saat sürdü. Bu insanların 1,5 saat sürmüyor. Bir ömür sürüyor yaşadıkları. Ve gerçekten böyle bir şey yaşamışlar. Ve bu insanlar yaşarken biz dünyadaymışız. Bu insanlar yaşarken biz nefes alıp veriyormuşuz, biz yemek yiyormuşuz, gülüyormuşuz, eğleniyormuşuz, şaka yapıyormuşuz, espri yapıyormuşuz vesaire. Biz gülerken, eğlenirken bu insanlar işkence görüyormuş, bu insanlar gözyaşı akıtıyormuş, bu insanların kalpleri acıyla dağlanıyormuş. Bunun biraz farkına varmak zorundayız. Genç dergisine geçen ay bu oğlunu kaybeden adamın hikayesini yazdım. Yazımın başlığına şöyle bir başlık atmıştım, hatırlarsınız. Biraz gülmesek, biraz gülmeyelim. Yani böyle bir acı var. Tamam, hayata küsmeyeceğiz. Ne dedik? Ümidi kaybetmek yok. Gücü kaybetmek yok. Mücadele etmeye devam. Ayakta durmamız lazım. Bu insanları hatırlamak demek, bu insanların hikayelerini bilmek demek, güçsüz düşmek demek değil, ümitsiz kalmak demek değil, çaresiz hissetmek demek değil. Bilakis daha da bir güçlenmemize sebep olması lazım. Mücadelemizi doğru bir şeyler yapma, iyi bir şeyler yapma, güzel insan olma anlamında, güzel insanların, doğru insanların, iyi insanların sayısını artırma anlamında mücadelemize güç vermesi lazım. Bizim şevkimizin, bizim motivasyonumuzun, bizim enerjimizin artması lazım bu insanların hikayelerini dinledikçe. O zaman iş görmüş olur. Ama öbür türlü enerjimizi azaltacaksa sıkıntı var. Ve bu hikayelerde sıkıntı yok, bizde sıkıntı var. Tam ters bir işlev görüyor. O yüzden o yazıda biraz gülmesek dedim. Tamam gülelim ama yani abuk subuk Twitter muhabbetlerine de Facebook muhabbetlerine de gülmeyelim. Niçin? Çünkü bir tarafta başka başka gerçek sıkıntılar var. Oradaki sanal yapay gündemlerden uzakta. Gerçek sıkıntılar var. Gerçek dertler var. Birazcık gerçek dertlere dertlenelim. Kendi hayatımızla kıyaslayalım. Bizim üzüldüğümüz, bizim kahrolduğumuz, bizim dünyaya bakışımız değiştiren hayatımızdaki küçük olaylar nerede? Bu insanların birebir yaşadığı, birebir şahit olduğu, birebir gördüğü ve devamlı olarak tecrübe ettikleri acılar, sıkıntılar nerede? O yüzden bu da kendimize çıkarmamız gereken önemli bir ders diye düşünüyorum. Yine başka bir kadıncağızla karşılaştık. İki oğlu hapiste bir hanımefendi. İki oğlu var. İki oğlu 6 seneden beri hapiste. Ve oğulları hapse girdikten sonra bir şey yapmam lazım demiş. Üniversite okumaya başlamış. Çocuk gelişimi okumuş. Bitirmiş. 50 yaşından sonra. Ve şu anda orada bir özel eğitim merkezinde engelli çocuklarla çalışıyor. Engelli çocuklarla hem eğitim anlamında çalışıyor hem de orada bayağı bir insan toparlamış. O engel çocuklar için bileklik yapıyorlar. Beraber yapıyorlar engel çocuklarla, satıyorlar. Biz de oradan bileklik falan aldık. Bileklik yapıp satıyorlar. Oranın dönmesini sağlıyorlar. Ve bu kadıncağız mücadele ediyor. İki oğlu hapiste olmasına rağmen kocasında ciddi bazı hastalıklar varmış. O da daha önce hapse girmiş bildiğim kadarıyla. Kocasında ciddi hastalıklar var. Kocası çalışamıyor. Bakmış iş başa düştü, yıkılmamış. Mücadele ediyor. Ve o kadar güçlü ki, o kadar güçlü ki. O anlatırken biz yorulduk ama o sapasağlam duruyor. Ve diyor ki, ben şaşırdım, dedim ki, yahu öyle şeyler anlatıyorsunuz ki dedim. İnsan dinlerken perişan oluyor. Siz nasıl ayakta duruyorsunuz dedim. Dedi ki, ben yıkılsam herkes yıkılır dedi. Ben yıkılamam, böyle bir lüksüm yok dedi. Ben yıkılırsam iki oğlum var benim dedi. Eşim var dedi. Burada onların hayatına değdiğim, onlara faydalı olduğum çocuklar var dedi. Ben kendim düşünemem dedi. Ben yıkılabilirim, üzülebilirim, ağlayabilirim ama bu bencillik olur dedi. Çünkü ben yıkılırsam onlar da yıkılacak, onları da düşünmek zorundayım, onlar için de ben ayakta durmak zorundayım. Ben sadece kendim için ayakta duramam, onlar için de ayakta duracağım. Çünkü onları da ben ayakta tutuyorum dedi. Bu çok önemli bir bakış açısı. Üzüldüm, yıkılayım. Yıkılırken sadece kendimiz yıkılmıyoruz. Üzüleyim, kendimi kapatayım.
Bırakayım.
Bırakayım. Bıraktığımız zaman sadece kendimizi bırakmıyoruz. Bize bağlı, bizden güç alan, bizden destek alan, bizden enerji alan bir sürü insan var. Onlar için de ayakta durmak zorundayız. Kendimiz için de, onlar için de güçlü olmak zorundayız, sağlam olmak zorundayız. İşte nasıl mücadele ediyorsunuzla alakalı konuşurken, dedi ki ben de zaman zaman çok zorlanıyorum. O zaman dedi eşim bana yardım ediyor dedi. Mesela dedi bazen bulaşıkları yıkıyor, o bana ciddi destek oluyor dedi. Bazen dedi beni dışarı götürüyor, parka götürüyor, bana ciddi destek oluyor dedi. Ciddi destek olarak gördüğü şeyler bizim günlük hayatta çok önemsemediğimiz şeyler. Ama ciddi destek olabilir mi? Olabilir. Yeter ki biz onu ciddi destek olarak görebilelim. Beklentilerimiz çok büyük olmasın. Bu da hayatı ciddi anlamda nasıl okuduğumuzla alakalı fikir verecek bir şey.
Şurada hatırlatalım Mehmet Hocam, radyomuzu yeni açan dinleyicilerimiz için. Klinik psikolog Mehmet Dinç Hocamız şu an bizlerle Filistin'de yaşadıklarını, gördüklerini paylaşıyor. Belki yeni açan dinleyicilerimiz Türkiye'den bir manzara gibi düşünebilirler. Filistin'deki bir hanımefendinin o çok ciddi bir destek olarak gördüğü hadise, eşinin onu sadece parka çıkarması,
evet,
diyorsunuz.
Evet. Veya işte arada sırada bulaşıkları yıkamaya yardım etmesi.
Ve ben diyor yıkılmıyorum diyor.
Yıkılmıyorum.
Ayakta diyor. Duruyorum
İki
diyor.
İki çocuğu hapiste ve ne zaman çıkacakları belli değil. Mücadele ediyor. Ve mücadele ederken sadece kendisi bir şeyler yapmıyor, bir sürü insanın hayatına da değiyor. Engel çocuklar için bir şeyler yapıyor. Çocuk gelişimi okumuş, sonra hemşirelik de okuyordu biz oradayken.
Yani sivil toplumu canlandırıyor. Tabii. Orada gönüllü çalışmalarda bulunuyor.
Evet, yani bu çok önemli bir şey. Yani ben zarar gördüm, kendimi toparlayayım değil. Başkalarını da toparlayayım. Başkalarını toparladıkça ben daha çok kendimi toparlayacağım. Başkalarını güçlendirdikçe ben daha çok güçleneceğim diyor ki hakikaten çok doğru bir bakış. Bir insan sıkıntı çekiyorsa başkasının sıkıntısını çözsün, kendi sıkıntısı da çözülür. Bir insan zorlanıyorsa başka bir insanın zorluğunu gidersin, kendi zorluğu da gider. Bir insan yorulduysa başka bir insanı dinlendirsin, kendi de dinlenir. Bununla alakalı yeni yeni güzel araştırmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Mesela bir insan para harcıyor. Başkasına harcadığı paradan kendi harcadığı paraya oranla daha çok mutluluk duyuyor. Başkalarına biraz yardım etmeye çalışalım. Biz başkaları ayakta durursa ayakta duracağız. Biz ayakta durursak başkaları ayakta duracak. İnsanlar birbirine düşündüğümüzden çok daha bağlı. İnsanlar birbirinden düşündüğümüzden çok daha fazla etkileniyorlar. İnsanlar birbirlerine çok fazla tesir ediyorlar. Ve bu etkilenen insanlardan biri de biziz. Biz de çok sayıda insanı etkiliyoruz. Çok sayıda insandan etkileniyoruz. O yüzden doğru bir şekilde yeniden bakmamız lazım hayatımıza. Kimleri etkiliyoruz, nasıl etkiliyoruz, nasıl etkilememiz lazım. Bir, bakacağız kimleri etkiliyoruz. İki, nasıl etkiliyoruz, doğru etkiliyor muyuz? Üç, nasıl etkilememiz lazım? O şekilde doğrultalım ya, şayet doğru etkilemiyorsak. İkincisi de kimlerden etkileniyoruz? Etkilendiğimiz insanlar doğru insanlar mı? Değilse doğru insanlardan etkilenmeye, doğru şekilde etkilenmeye bakmamız lazım. O yüzden bu da çok önemli olarak aklımızda tutmamız gereken konulardan bir tanesi. Biz tek başına yaşayan insanlar değiliz. İnsanın zaten doğası, fıtratı tek başına yaşamaya çok müsait değil. O yüzden toplum içinde insanlarla beraber yaşıyorsak kimi etkilediğimiz, kimden etkilendiğimiz çok önemli. Ve mücadele ederken sebeplere sarılmak lazım. Bu sebeplerden en önemlisi de kendimize yatırım yapmak. Yani bir problem yaşadık, zorlanıyoruz, hemen kendimize yatırım yapacağız ki güçlenelim. Bu hanımefendi ne yapmış? Kocası sıkıntılı, iki tane çocuğu hapiste, kendisinin bir şeyleri yapması lazım. Üniversiteye gidiyor, üniversite bitiriyor. Orayı okuması devam ederken orada bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlıyor. Mezun oluyor, daha fazla çalışıyor. Mezun oluyor, bambaşka bir şey okumaya başlıyor. Burada da ihtiyaç var diye. Ve anlatıyor. Yani üniversite okumak derken, şimdi mesela Türkiye'de üniversite okumak çok kolaylaştı. Açık öğretimi var, uzaktan öğretimi var, özel üniversitesi var vesaire. Girmek çok ciddi mesele değil, okumak çok ciddi mesele değil. Bu kadıncağızın okuması çok ciddi meseleymiş. Çünkü çok az üniversite var. Üniversitelere gitmek olay ve okumak da olay. Yani ciddi sıkıntılar söz konusu. Burs bulmuş. Bir yerlerden uğraşmış, didinmiş, mücadele etmiş. Burs imkanı da Türkiye'deki gibi geniş, çok fazla değil. Bir şekilde 50 yaşından sonra okumaya karar vermiş. Burs bulmuş. Okurken burs almış, evini geçindirmiş. Okuduktan sonra da çalışarak evini geçindiriyor ve çalışıp kendi evinin imkanlarını, kendi evinin ihtiyaçlarını karşılarken onlarla durmuyor. Bir sürü insana da faydalı olmaya çalışıyor, güçlü olmaya çalışıyor. En büyük hayalin ne diye sorduk. Dedi ki çocuklarımın hapisten çıkıp onları evlendirmek ve onlara bir ev vermek dedi. Bir ev yapıyorum dedi. Para biriktirip evlendirip çocuğumu o eve yerleştirmek. Başka da bir şey istemiyorum dedi. Şimdi hepimiz yaşıyoruz. Hayatta yaşıyoruz. Çoluk çocuğumuz varsa, sağlıklarsa, evlendirebildiysek, yerlerine yerleştirebildiysek, bunlar çok büyük nimetler. Çoluk çocuk sahibi olmak bir nimet. Onların yanımızda olması bir nimet. Onların evlenmesi bir nimet. Onların okula başlaması bir nimet. Bunlar adım adım görmemiz ve minnettar olmamız gereken, şükretmemiz gereken şeyler. Maalesef hayatımızın rutini güzel gittikçe, doğru gittikçe bizim şükrümüz azalıyor, farkındalığımız azalıyor. Asla farkındalığımızın azalmaması gereken şeyler bunlar. Bu rutin devam ediyor ama iyi ki devam ediyor. Ne kadar güzel, çocuğumu büyütüyorum güzel bir şekilde. Çocuğumu okula yazdırıyorum, çocuğumu evlendiriyorum. Bunlar çok büyük nasipler, çok büyük nimetler. Yine başka bir tane eve gittik. O da çok dikkat çekiciydi. Orada cuma günü tatil günü. Her cuma günü gittiğimiz evin hanımı mücadele ediyor. İsrail askerleri geliyorlar köye. Köyün ilk evi onların evi ve Filistinli gençleri kışkırtıyorlar. Filistinli gençler onlara sataşıyor. Onlar onlara sataşıyor. Mücadele oluyor, arbede oluyor. Ve diyor ki kadıncağız, her cuma günü herkes tatil yaparken, piknik yaparken, gezmeye giderken ben evimi korumaya çalışıyorum. Her cuma bir camımız kırılır ya bir mücadelemiz olur ya da ben çocuklarımı askerlerin elinden almaya çalışırım. Çok olmuş yani ağlayarak anlatıyor. Asker silah doğrulttu oğluma, tam vuracaktı, askeri ittim havaya gitti kurşun, az daha oğluma gidecekti diyor. Ama her hafta ben bu endişeyi yaşıyorum. Bu cuma çocuklarıma bir şey olacak mı? Bu cuma evime bir şey olacak mı? En büyük hayalim diyor, en büyük hayalim bir cuma günü, bir tatil günü yani onlar için. Bir tatil günü dünyadaki diğer insanlar gibi parka gidip piknik yapmak diyor. Çünkü ben hiçbir tatil gününde evimin dışına çıkamıyorum diyor. Diğer günler çocuklarım işte diyor, kocam işte diyor. Bir tek cuma günü evdeyiz. O zaman da beraberce bir şey yapamıyoruz, evimizi savunmaya çalışıyoruz, evimizi korumaya çalışıyoruz. Evimizi bırakıp gitsek, köyün ilk evi, askerler evimize girecek, orayı mevzi yapıp köy halkına zarar verecekler diye korkuyoruz diyor. Ve benim en büyük hayalim bir cuma günü ailemle bir yere gitmek diyor. Bizim çok basit bir rutinimiz başka insanların en büyük lüksü olabilir, kıymetini bilmek lazım. O yüzden ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Şu an içinde yaşadığımız imkanları, şartları çok ciddi korumaya çalışmamız lazım. Muhafaza etmeye çalışmamız lazım. Kıymetini bilmeye çalışmamız lazım. Maalesef varken kıymeti bilinmiyor. Gittikten sonra insanlar ne kadar önemliymiş, keşke o eski günler geri dönse diye ahvah ediyorlar. Ahvah etmeden, ağlayıp sızlamadan varken kıymetini bilmek ve korumak için mücadele etmek lazım. Çünkü gittikten sonra hem geri gelmiyor hem de ahımız daha büyük oluyor. Bakın bu kadıncağızın en büyük derdi çocuklarını o hafta korumak, evini korumak. En büyük hayali de bir cuma günü bir dışarı çıkabilmek ya. Bir şey yok yani, bir dışarı çıkmak, bir parka oturabilmek ailece. Böyle bir lüksü yok. Diyor ki ben diyor hafta sonu cuma günü çocuklarımı fiziken korumaya çalışıyorum diyor. Askerlerin darbından, mücadelesinden, müdahalesinden. Hafta içi de diyor psikolojik olarak korumaya çalışıyorum diyor. Normal bir hayat yaşıyormuşuz gibi onlara yaşatmaya çalışıyorum. Normal bir hayat yaşıyormuşuz gibi hissettirmeye çalışıyorum. Çünkü cuma günü yaşadıklarından cumartesi, pazar, pazartesi, salı etkileniyorlar diyor. Tam toparlıyorum diyor, tekrar cuma oluyor diyor. Tekrar çocuklar yıkılıyor. Dayak yiyorlar, şiddet görüyorlar, mücadele ediyorlar, darbe ediliyorlar, karşı karşıya geliyorlar askerle. Ne olacağı belli değil, her an vurulabilir. Vurulsa hesap soramazsınız. Öyle bir hesap soracak mevki yok yani, vurdum vurdum bitti. Ne yaparsan yap diye bakıyorlar. Bir tane oğlu yaralanmış, ayağından yaralanmış. Onu da unutamıyor. Bayağı bir tedavi görmüş, halen sıkıntı varmış ayağında. Hesap soramıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsun diyemiyorsunuz. Bitiremiyorsunuz. Her hafta devam eden bir travma söz konusu. O yüzden insanlar çok zor hayatlar yaşıyorlar. Bütün bunlardan benim kendime çıkardığım ders ve dinleyicilerimizle paylaşma sebebim de şu. Bir, bu insanların zorlukları var. Bu insanlara yardım etmemiz lazım. Ama yardım etmek demek illa cebimizden para çıkarıp vermek demek değil. Bu insanların hikayelerini yaymak, hikayelerini anlatmak da olabilir. İkincisi, kendi hayatımızdaki güzelliklerin, kendi hayatımızdaki sıradan gördüğümüz, basit gördüğümüz çok çok önemli, çok çok kıymetli şeylerin değerini tekrar tekrar anlamak zorundayız. Tekrar tekrar bilmek zorundayız. Öbür türlü hakikaten bakıyorsunuz bizim en büyük sıradanlığımız başka insanların en önemli lüksü olabiliyor. Ama şöyle bir gerçek var hayatta da, kıymeti bilinmeyen her şey elden alınıyor gidiyor. Kıymetini bilmemiz lazım. Huzurumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin, güvenimizin kıymetini bilmemiz lazım. Yani akşam huzurla başımızı yastığa koyuyorsak, yarın çocuklarımızın canına ne olur endişemiz yoksa, bu çok önemli bir nimettir, çok önemli bir kıymettir. Bunu korumaya çalışmak lazım, bu kaybolmasın için mücadele etmek lazım. Öbür türlü hakikaten altından kalkılması çok zor, bir yükün altına girmiş oluruz.
Pekala hocam, ağzınıza sağlık. Hakikaten güzel paylaşımlardı, ibretlik paylaşımlardı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlerle birkaç ay önce yaptığı Filistin seyahatindeki anıları paylaştı. Orada gördüğü ibretlik hadiseleri anlattı. Programımızı kaçırmış olanlar için tekrarlayalım. erkamradyo.com adresinden programlarımızın dijital olarak kaydedilmiş hallerini dinleyebilirler. Oradan çeşitli linkler aracılığıyla diğer programlara da ulaşabilirler. Hayırla, muhabbetle kalınız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.